Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Sohbetimize birazdan başlayacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar Sedat Bey.
Güray hocamızla sohbetimize başlamadan önce değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumumuzun destekleriyle biliyorsunuz her hafta bizi arayan bir dinleyicimize kitap armağanımız oluyor. Telefon numaralarımız, hem kitap armağanımız hem sorularınız, yorumlarınız için 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından Karasi Beyliği adlı eseri hediye ediyoruz. 1999 yılında yayınlanmış olan bu eser, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıl dönümü hatırası niteliğini de taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin beylik olduğu dönemde komşu bir beylik olan Karasi Beyliği'nin kuruluşu, gelişmesi ve yıkılışı, Osmanlı'ya iltihakı konularını akademik bir dille ortaya koymuştur. Çok güzel bir el kitabı. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum bu güzel eserin.
Hocamız şimdi söyledi, değerli dinleyicilerimiz, bizi arayan bir dinleyicimize Karasi Beyliği'ne, Karasi Beyliği adlı kitabı armağan edeceğiz. Ben bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatayım sizlere. Ardından da zaten soracağım hocamıza, kaç tane beylik var? Bu beylikler nereden çıktı? Ne zaman nihayet buldu? İkinci beylikler dönemi olduğunu daha önce Güray hocamız söylemişti. Ama önce bir kez daha telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, kitap armağanımız Karasi Beyliği. Siz de ifade ettiğiniz kitabı tanıtırken dediniz ki Osmanlı Beyliği'nin komşusu. İkinci Beylikler dönemi diyoruz. Daha önce bunu da söylediniz. Az önce ben de dinleyicilerimize anımsattım. Hangi süreci kapsıyor hocam? Bu beyliklerin sayısı kaç net olarak? Bu beyler kimler? Bunların soyları sopları ne? Neden bu kadar çok mu diyelim, az mı diyelim? Artık onun kararını tarihçilerimiz verecek. Buyurun Güray Hocam.
Anadolu'da ikinci beylikler dönemi diyebildiğimiz bir tarihi dönem vardır. Bu da Türkiye Selçuklu Devleti'nin 1243 yılında Köse Dağı Savaşı'nda Moğol İlhanlı Devleti'ne mağlup olmasıyla birlikte başlayan dönemdir. Bu dönemde, yani 1243'ten sonra Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da yeniden birliği sağladığı 1. Murat Hüdavendi Yer ve Yıldırım Bayezid zamanına kadar, hatta Fatih devrine kadar Anadolu'da çeşitli dönemlerde farklı sayılarda beylik görmekteyiz. Bu beyliklerin en çok olduğu dönem şüphesiz ki 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarıdır. Yani Osmanlı Beyliği'nin de artık Orhan Gazi'ye doğru ilerlediği bir dönemde, 1300'lü yıllardan itibaren beylik sayısının 25'i bulduğunu söyleyebiliriz. 25 civarında beylik görülüyor. Hatta bu beyliklerin bazıları da kendi içerisinde parçalara ayrıldığı için beyliklerin de altında yeni beylikler ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mesela bunlardan bir örnek vererek devam edecek olursak, Hamidoğulları Beyliği, Antalya Şubesi Korkutoğulları, Korkut Ataoğulları olmuştur. Yani iki ayrı beylikten bahsedebiliriz. Dündar Beyliği ismiyle de Hamidoğlu Beyliği'nin isim aldığını görüyoruz. Yine Eşrefoğulları Beyliği Beyşehir'de kurulmuştur. Eşrefoğulları Beyliği'nin bir dönem Karamanoğullarına bağlandığını, bir dönem Hamidoğullarına ve Germiyan Beyliği'ne tabi olduğunu görüyoruz. Yani yer yer bu beylikler kendi aralarında birbirlerine tabiiyet bağıyla bağlanmışlardır. Yani vergi vermişler, asker göndermişlerdir. yer yer bir büyük beyi, kendilerine komşu olan bir beyi devlet olarak daha güçlü görerek ona bağlı olmuşlardır. Tabii bu tam bağımsızlıktan uzak bir durumdur. Dolayısıyla beyliklerin fırsat kollayarak kendi aralarındaki mücadele sırasında yer yer bağımsız olduklarını, yer yer birbirlerine bağlı bir dayanışma içerisinde varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. Candaroğulları Beyliği parçaya ayrıldığında İsfendiyar Beyliği çıkmıştır içerisinden. İsfendiyaroğulları Beyliği mesela beylikler döneminde görülür. İsfendiyaroğulları Beyliği de kendi içerisinde üçe ayrılmıştır. Sinop'ta Pervaneoğulları Beyliği ortaya çıkmıştır. Yine Samsun bölgesi ayrı bir beylik olmuştur. İsfendiyaroğulları Beyliği'nin biz Sinop şubesini, aynı zamanda Sivas'a kadar olan sahadaki hakimiyetlerini, Ordu'daki ve Tokat'taki varlıklarını farklı dönemler altında ele alabiliriz. İsfendiyar Beyliği Ankara'ya kadar da bir dönem hakim olmuştur. Çobanoğulları Beyliği, Candaroğullarına ve Osmanoğullarına komşu olan Sakarya, Kocaeli bölgesinde, Bolu'ya kadar gelen bölgede bir uç beyliği idi. Çobanoğulları ile Osmanoğulları akrabadır. Mesela bir taraftan Osmanoğulları ile akraba, diğer taraftan ise Selçuklularla akraba olan Hüsamettin Çoban Bey'in soyundan gelen ve bundan dolayı da Çobanoğulları ismini alan bir Kuzeybatı Anadolu Beyliği Çobanoğulları. Yani Kınık ailesiyle, Selçuklu ailesiyle akraba bir beylikten bahsediyoruz. Yine Candaroğulları Beyliği'nin ortaya çıkışında candar kavramına baktığımız zaman candar Selçuklu Sultanı'nın muhafız kuvvetlerinin komutanının lakabıdır. Emiri Candar Selçuklu hükümdarına muhafız alay komutanlığı yapan kişilerin başındaki beyin adıydı. Candaroğulları da bundan dolayı bu beyliğe isim olarak gelmiştir. Muzaffereddin Yaman Bey tarafından kurulan Candaroğulları'nın Kastamonu'da ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Rükneddin Kılıç Arslan ile olan savaşlarına baktığımızda 13. yüzyılın ikinci yarısında, yani 1300'lü yıllara doğru biz Candaroğulları Beyliği'nin bağımsızlığını geniş anlamda da Orta Karadeniz bölgesinde, o İç Anadolu'ya kadar uzanan sahada Osmanoğulları ile komşu bir beylik olarak ortaya çıktıklarını da görüyoruz. Yer yer Karacadağ bölgesine, yani Ankara'ya kadar geldikleri için Candaroğulları başlangıçta büyük bir beylik ama gittikçe parçalanmıştır. Bu beyliğin içerisinden Çobanoğulları, Pervaneoğulları, İsfendiyaroğulları gibi üç ayrı beylik çıkmıştır. Şimdi bir beylik iken dört beyliğe dönüşen, daha sonra ahillerin de ayrılmasıyla birlikte 13. yüzyılın sonunda, 14. yüzyılın başında, yani 1330'lu yıllarda ahiler tamamen bağımsız bir yapıya dönüşünce Ankara ve çevresinde de ahiler ayrı bir yönetime sahip oldular. Beşinci bir beylik çıktı Candaroğulları sahasından. Böylece biz beylikleri böyle sıraladığımızda sayı olarak gittikçe artan farklı beylikler görüyoruz. 1350'li yıllarda Erdana Bey'in kurduğu Eratnaoğlu Mehmet Bey'in Sivas ve çevresinde bir Eratna devleti var veya beyliği var. Eratna oğlu Mehmet Bey'in vefatından sonra da beyliğin ismi Kadı Burhanettin Devleti'ne dönüşmüştür. Yani aynı coğrafyada miras olma ve kalma anlamında baktığımız zaman bir beyliğin mirasçısı bir başka beylik olabilmekteydi. Dolayısıyla 50 yılda bir bölgede iki beylik görüyoruz.
Hocam parçalanabiliyorlar. Tekrar
parçalanabiliyor, evet. Başka bir beylik şekline dönüşebiliyor, adı da değişmiş oluyor. Kadı Burhanettin Ahmet Devleti'ne dönüşmüştür. Ve kendi içerisinde de bölümlere ayrılmıştır Kadı Burhanettin Ahmet Devleti. Kayseri'den Sivas'a kadar olan sahada başlangıçta hakimken, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'ya da hakim olmaya çalışmış. Maraş'taki beylerle mücadeleye girişmiş. Bu arada Maraş bölgesindeki Dulkadiroğulları'yla çeşitli mücadeleler içerisine girmiştir.
Güneye indiğimiz zaman da Dulkadiroğulları var hocam.
Dulkadiroğulları var. Dulkadiroğulları da bugünkü Niğde'den işte Halep'e kadar olan sahada yer yer hakimiyet kurmuş olan bir Güney Orta Anadolu, Orta Toraslar bölgesinde at koşturan ve bu bölgede yaylak kışlak olarak yaşayan göçebe Oğuzların, Türkmenlerin başında bulunan beylerden kaynaklı isim almışlardır. Durkadir ismini kullanan, bu lakabı alan Durkadir oğlu Karaca Bey'dir. Yine Ramazanoğulları Beyliği'ne baktığımız zaman o da hemen Durkadir oğullarına komşu bir bölgede. Adana, Tarsus, Hatay'a kadar uzanan sahada Çukurova bölgesinde Mersin'e kadar uzanan geniş bir beylik olarak karşımıza çıkıyor.
Hocam, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında da 4 tane büyük beylik vardı. Birinci beylikler döneminde. Bu ikinci beylikler dönemine geçtiğimiz zaman bunların hanedanlarından, beylerinden kopup köklerini buralardan mı buluyoruz? İkinci beylikler döneminin beylerinin.
Evet, ikinci beylikler döneminin elbette birinci dönemdeki bu beyliklerle de devamlılık arz edecek şekilde hem akrabalıkları var, hem de tarih sürekli bir zincir şeklinde düşünülmelidir. Sarmal şekilde devam eden bir etki tepki meselesidir. Yani sebep sonuç zinciri içerisinde tarihi anlamlandırmak ve değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde birinci beylikler ayrıydı, Selçuklu ayrıydı, bu 25 beylik de ayrıydı şeklinde değerlendirmeler yapmak, birbirleriyle alakası olmadığını söylemeye çalışmak delilsizdir ve mümkün değildir, doğru da değildir. Tarih bilimi açısından tamamen yanlış olur. Tabii ki Saltukoğulları, Artuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, bunlar Doğu Anadolu'daki 4 büyük Türk beyliği. Bunların yanı sıra Elazığ Harput bölgesinde Çubukoğulları, Çubukoğlu Mehmet Bey'in öncülüğünde kurulmuş olan, başlangıçta Çubuk Bey, daha sonra Çubukoğlu Mehmet Bey, Çubuk Bey'in oğlu, bu bölgede varlığını sürdürdü. Artuklular sadece kendi işlerinde 5 ayrı devlete dönüştüler. Beylik olarak saydığımızda Mardin Artukluları, Harput Artukluları, Ahlat Artukluları, Suruç Artukluları, Membiç Artukluları. Sadece bunları saymamız bile yeter. Ayrıca Bitlis ve Erzenşahlar vardır. Bunlar da Selçuklularla akrabadır. Bitlis, Erzen, Van, Erciş bölgesinde ayrı ayrı beylikler vardır. Bunlar da ilk dönem beyliklerinin devamı, yani Artukluların devamı niteliğindeki beyliklerdir. Sadece 2. Anadolu beylikleriyle 1. Anadolu beylikleri dediğimiz dönemle sınırlandırıyoruz tarihi, ama aslında Türkiye Selçuklu Devleti'nin tek başına hakim olamadığı dönemde Anadolu'nun bir kısmında diğer beylikler yaşamaya devam ettiler. Yani Türkiye Selçuklu Devleti zamanında da Anadolu'da beylikler vardı. En güçlü zamanında dahi Doğu Anadolu'da, mesela Sultan Alaaddin Keykubat zamanında Erzurum bölgesinde biz bir hakimiyet kurmaya çalıştığını görüyoruz Alaaddin Keykubat'ın. Ahlat bölgesini hakim olduktan sonra, yani buradaki Bitlis, Erzen ve Erciş bölgesine Alaaddin Keykubat buradaki beylere kendisine bağlamak suretiyle hakim oluyor. Ancak bu bölgeye, yani bugünkü Hasankeyf dediğimiz bölgeye, Hısnı Keyfa Artukluları bölgesine hakim oluyor. Bu bölgeyi güneyden Eyyubilerin saldırarak yağmalaması ve tekrar alması üzerine Alaaddin Keykubat'ın Eyyubilerle olan ittifakını bozduğunu görüyoruz.
Evet. Hocam, bu dönemi 1243 Köse Dağ Savaşı ile başlatmanın mümkün olduğunu söylediğiniz az önce, çok da öyle kısa bir dönem değil.
Tabii beylikler dönemi Anadolu'da Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar devam eden yaklaşık 200 yılı aşkın bir dönem olarak tanımlarsak, elbette 1453'ten sonraki dönemde de Anadolu'da beylikler vardı. Örneğin değerlendirecek olursak Karamanoğlu Devleti'nin, Karamanoğulları Devleti'nin tamamen Osmanlı Devleti'ne tabi olması, Ramazanoğulları Beyliği'nin tabi olması, Durkadiroğulları'nın tabi olması Yavuz Sultan Selim Han zamanındadır.
1500'e geldik.
Yani 1500'e geliyoruz. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han zamanında da Anadolu'da başka başka beylikler var. Büyük beylikler bunlar. Ramazanoğulları Beyliği 16. yüzyılın sonunu bulmuştur. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han zamanını da geçmiştir. Çünkü Yavuz Sultan Selim Doğu Akdeniz üzerinden Mısır'a sefer yaparken Ramazanoğulları "Sultanım, sana destek verelim, bizi bey olarak tut" beyliğimizi de yok etme demiştir. O da kabul ediyor yani. Tamam, askeri anlamda itiraz etmiyorsunuz, tabi oluyorsunuz, destek veriyorsunuz. Korumuştur onları. Hocam, Ramazan oğullarına ayrı bir hak vermiştir. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman da bu hakkı devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar Ramazan oğulları, beyleri varlıklarını bu şekilde sürdürdüler. Yani beylikler öyle yok olarak devam etmediler. Varlıklarını güçlendirerek Osmanlı çatısı altında çoğu bey ailesi devam etmiştir. Bunu da ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'yi, Türk tarihini anlamlandırmak böyle olur.
Hocam, çünkü şöyle bir genel kanı var. Beylikler dönemi de sanki bir fetret dönemi gibi. İşte 1243 İlhanlı Başçıkan'ın ilginç bir biçimde kazandığı Köse Dağı Savaşı'ndan sonra sanki şöyle bir o 25-30 yıl sürmüş bir fetret dönemi yaşanmış. Arkasından bu beyliklerden Osmanlı Beyliği bir Cihan İmparatorluğu'na dönüşmüş. Diğer beylikler de ortadan kalkmış gibi bir anlayış, bir yaklaşım var. Ama siz az önce ifade buyurdunuz.
Tabii Türkçe, Türk dili anlamı açısından ortadan kalkmak ifadesi yok olmak anlamına da geldiği için evet, biz bunu tarih biliminde dikkatli kullanmalıyız. Yani tarih sahnesinden yok olmuştur. Mesela şöyle anlatırız tarih öğretmenlerimiz, yanlış bir ifadedir aslında. Mantıksal anlamı düşündüğümüzde nasıl yok olur bir devlet yani? Devlet tibar eden millet değil mi? Halk, insanlar yok olmuş. Hepsi öldürüldü mü? Hayır diyor. O zaman nasıl yok oldu? İşte diyor, devletin adı yok oldu, hanedan işte sürüldü vesaire. Hanedan bile yok olmamış. Dolayısıyla milletin yok olması diye bir şey söz konusu olmadığı gibi, beyliğin de, devletin de, hatta ailenin de, o hanedan ailesi ise, bey ailesi ise, onun da çoğunlukla belki bir bölgeden başka bir yere kısmen parçalanarak, dağıtılarak iskanı söz konusudur. Haklarının da devamlılığı söz konusudur. Hatta ona yeni görevler verilmesi, yeni devlet içerisinde tayinle bir takım görevler, rütbeler verilmesi dahi söz konusudur. Mesela Batı Anadolu beyliklerinde Aydınoğlu Cüneyt Bey, Osmanlı Devleti tarafından, 1. Murat Hüdavendigâr tarafından Makedonya bölgesine, Üsküp civarına bey olarak atanmıştır. Timarlı Sipahi Bey ve bölgenin yönetimi ona vali olarak, valilik rütbesi verilmek suretiyle tahsis edilmiştir gelirleriyle birlikte. Çünkü beydir, ona göre hareket etmesi, bir hukukunun sağlanması, itiraz etmemesi, Osmanlı Devleti'ne bağlılığının devam etmesi anlamında rencide etmemek yöntemiyle. Ama Aydınoğulları beyliğinin de tabii ki sahip olduğu Türkmen, Oğuz kitlesinin de çeşitli bölgelere iskanıyla yeniden isyanını engelleyecek tarzda bir iskan politikası yürütüldüğünü görüyoruz.
Hocam, beylikler arasındaki ilişkilere genel yaklaşımınız nedir? Bu, çatışma halindeler mi, uzlaşma halindeler mi? Zaman zaman çatışma, zaman zaman uzlaşma halindeler mi?
Bunların her birisi söz konusu. Ancak büyük bir beylik söz konusu olduğunda, küçük beylikle büyük beyliklerin arasındaki yani küçüklük büyüklük mukayesesi, karşılaştırması. Şöyle yapabiliriz. Örneğin Batı Anadolu'daki Germiyanoğulları Beyliği, Kütahya, Emet, Simav bölgesindeki Germiyanoğulları Beyliği'nin 20 bin civarında Kapıkulu askeri vardır. Guleman dediğimiz Selçuklu sisteminde görülen Gulam asker sınıfı, yani daimi ordusu 20 bin civarındadır. Türkmen askerleriyle beraber 40 bin civarına çıkıyor bu ordu sayısı. Aydınoğulları Beyliği'nde de yine 40 bin civarında bir asker görüyoruz. Aydınoğlu Umur Gazi'nin Haçlılarla yaptığı savaşlarda az önce belirttiğiniz gibi ittifaklar da görüyoruz. Yani Aydınoğlu Umur Gazi ile ittifak yapan kuvvetler kimlerdir? İmparator Kantakuze'nin yaptığını görüyoruz. Kendisi imparator adayı olan isyancı Kantakuzen bu. Türklerle ittifak yapan ve Andronikos'u devirmeye çalışan Kantakuzen Umur Gazi ile anlaşmıştır. Diğer taraftan Selçuklu beylerinin, Selçuklu bakiyesi olan, akrabası olan beylerin bir kısmı Aydınoğullarının yanında bulunmaktadır. Saruhan Bey, yine Umur Gazi ile Saruhanoğulları Bey, Süleyman Bey ittifak yapmıştır. Karasi Bey ittifak yapmıştır. Karasi Bey oğlu Demirhan burada ittifak yapmıştı. Orhan Gazi yine ittifak yapmıştır Umur Gazi ile. Kime karşı? Haçlılara karşı İzmir ve çevresinde bulunan Haçlı kontluğuna ya da yönetimine karşı savaşta Umur Gazi'ye destek verdiklerini görüyoruz. Yine evet, donanma hocam. Savaşlarında da destek verdiklerini görüyoruz. Burada beş beylik ittifak yapmıştır. Hatta Bizans da vardır işin içerisinde. Demek ki Anadolu'da büyük bir güce karşı mücadele için beyler yer yer çıkarları birleştiği zaman derhal bir araya geliyordu. Ancak bazı hususlarda bu konu hallolduktan sonra yeniden kendi aralarında savaşabiliyorlardı.
Hocam her zamanki gibi Neslihan'dan uyarı geldi. Nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla bu tarihimizin ilginç dönemine, ki dinleyicilerimiz de hocam diyecektir, bizim tarihimizin, Türk tarihinin, Türk milletinin ilginç olmayan bir dönemi var mı diye akıllara bir soru gelebilir. Bence de pek yok gibi sanki. Hocam yalnız kitap kazanan dinleyicimiz belli oldu. İngiltere'den Yılmaz Demir.
Evet, hayırlı olsun diyoruz Yılmaz Bey'e. İyi okumalar, güzel bir kitap hediye kazandı. Tebrik ediyoruz.
Hemen de okunabilecek bir kitap. Evet. Öyle çok geniş kapsamlı değil. Karası Beyli
yazdığı kitap. Gerçekten bu kitap benim olsun isterdim.
Evet hocam. Ben de isterdim hocam benim olsun. Değerli dinleyicilerimiz, İngiltere'den Yılmaz Demir adlı dinleyicimize güle güle okumalar diliyoruz. Hocam bir de Slovenya'dan Seyfullah Kostak ve Almanya'dan Aydın Küpeli size, Güray hocamıza saygı ve selamlarını iletmişler. Bize de, biz program ekibimize de teşekkür etmişler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz hocam.
Teşekkür ediyoruz. Selamlar yolluyoruz.
Hocam şimdi beylikler arasındaki ilişkileri söylediniz. Zaman zaman birbirleriyle ittifak halindeler. Zaman zaman mücadele halindeler. Fakat bu esnada Türk dünyasında, Türk dünyası terimi ne kadar doğru bilmiyorum, siz lütfen yorumlayın. Çevresinde örneğin batısında Doğu Roma, Bizans var beyliklerin, Anadolu'nun. İlhanlılar yıkıldı mı bu esnada? Bu çünkü bayağı geniş bir süreçten bahsediyoruz. Başka Türk devletleri kuruldu mu? İran coğrafyasında hangi Türk devletleri var? Daha güneyde kim var? Bir de bunları hocam duyurabilirsek.
Tabii Anadolu'da 25'e yakın beylik var. Bunlar arasında 13. yüzyılın ikinci yarısında Konya çevresine sıkışmış olan bir Selçuklu Sultanlığı'nı da sayıyoruz. Batı Anadolu'da Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Karesioğulları, Osmanoğulları, Hamidoğulları, Germiyanoğulları ve Çobanoğulları gibi birçok bey ve beylikten bahsedebiliriz. Bu arada az önce bahsettiğimiz Orta ve Doğu Anadolu'da da birçok beylik bulunuyordu. Daha doğuda ise İlhanlı Devleti var. Tebriz başta olmak üzere yönetilmekte olan bir İlhanlı Devleti'nden bahsediyoruz. Bu Cengiz Han'ın oğulları tarafından kurulan devletler 4 adet idi. Cengiz Han'ın vefatından sonra Altın Orda Devleti kuzeyde, Karadeniz kuzeyinde bir devlet olarak ortaya çıktı. Orta Asya'da Türkistan sahasını da Çin sahasını da yönetmekte olan İki ayrı Moğol bakiyesi, Cengiz Han bakiyesi devlet vardı. Çağatay Han Türkistan bölgesindeydi. Çağatay Hanlığı'nın başındaydı. Çin'de ise Kubilay Hanlığı bulunuyordu 13. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle. Yani Anadolu'da İlhanlı Selçuklu Savaşı yaşanırken Orta Asya'da büyük devletler var. Moğol devletinin devamı niteliğinde büyük Moğol devletleri bunlar aynı zamanda. Ve dünyanın güney bölgesinde, Anadolu'nun güneyinde başka yapılar var. Henüz Memlukluların yeni kurulduğunu görüyoruz. Eyyubi Devleti yıkılmıştır 1250 yılı itibariyle. Onun yerine Memluklu Devleti kurulmuştur. O da bir Türk devletidir. Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan Eyyubiler Devleti, Selçuklu Atabeylerinin kurduğu bir devlettir. Yani Selçukluların devamıydı. Irak'tan Libya'ya kadar olan sahada, Yemen'den Anadolu'ya kadar, Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar ki az önce bahsettik, Ahlat bölgesine kadar olan bölgede Eyyubi Devleti'nin varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Yaklaşık 80 yıl boyunca bu bölgelerde çeşitli beylikler halinde de parçalandılar. Yani Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra 1193 yılından itibaren Eyyubi Devleti de kendi içerisinde çeşitli bölümlere ayrıldı. Suriye Eyyubileri, Mısır Eyyubileri, Yemen Eyyubileri gibi farklı farklı Eyyubi Devletleri ortaya çıktı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Türkiye Selçuklu Devleti'nin güneydeki ilişkileri daha çok Halep ve Dımaşk bölgesindeki Eyyubi melikleriyle ilgili olmuştur. Yani tek bir büyük Eyyubi Devleti'nden çoğunlukla bahsedemiyoruz. Böyle parçalı yapılar var. Tuğteginliler Filistin bölgesinde bulunuyordu. Musul bölgesinde Musul Atabeyleri devleti, beyliği bulunuyordu. 13. yüzyılın ikinci yarısında 1250'den sonra Memluklu Devleti kuruldu. Sultan Kutuz tarafından, daha sonra Baybars tarafından bildiğimiz gibi 1261 yılında İlhanlı Moğol Devleti'ni, Baycu Noya'nın ordusunu Ayn Calut bölgesinde, Suriye'de bugünkü işte Halep yakınlarında durduran tek ordu Memluk ordusuydu. Türk Memluk askerlerinden oluşan bu ordu Moğolları nasıl durdurabildi? Tarihçiler hala tartışır. Yani nasıl oldu da şimdiye kadar hiç yenilmeyen Memluk ordusu, koskoca Türkiye Selçuklu ordularını dağıtan, Celaleddin Harzemşah'ı ortadan kaldıran vesaire, onlarca orduyu mağlup eden Baycu Noya'nın ordusu nasıl oldu da Suriye'de Ayn Calut bölgesinde mağlup oldu? Bunu değerlendirirken iki Türk ordusundan bahsederler. Yani teknik olarak Memlukluların daha dinamik askeri bir yapıya sahip olduğunu, silah üstünlüklerinin bulunduğunu ve savaş taktikleri itibariyle göçebe, hafif silaha dayalı Moğol askerlerinden daha ağır ve farklı bir savaş usulüne sahip olduklarını belirtirler.
Gerçekten ama hocam dehşet saçıyordu yani. Baycunoyan'ın ordusu, İlhanlıların.
Evet.
Köse Dağı'da öyle gitmişti savaş söylediğiniz
burada
gibi.
Biz Memlukluların bir askeri teknoloji yeniliği yaptıklarını anlıyoruz aslında. Farklı olarak silahlarında mesafe farkı olduğunu, yani özellikle okçulukta iyi olduklarını ifade etmek gerekiyor. Daha uzun mesafeye ok atabiliyorlar. Bu da ok teknolojisinin geliştiğini gösteriyor Memluklarda. Yani siz 100 metreye kadar etkili ok atabiliyorsunuz, diğeri 200 metreye kadar atıyor. Savaşı kim kazanır?
200 metreye atan demek ki hocam. Evet. Hocam şimdi Anadolu'ya döndüğümüz zaman Osmanlı Beyliği beylikler arasından sivrilerek çıkıp merkezi bir devlet yapısına kavuşuyor. Şimdi buraya geçmeden önce Büyük Selçuklu'yu anımsadığımızda Kirman Selçuklu Devleti, Suriye Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti tabilik metbuluk ilişkisi var. Osmanlı Devleti'nin yükselişiyle birlikte diğer beylikler arasında bu tür bir ilişki olduğu tarihçilerimiz tarafından değerlendiriliyor mu? Bir de Güray Kırpık Hoca'nın bu konudaki görüşüne.
Devletlerde sürekli olarak tabilik metbuluk ilişkisi Selçuklu çağında olmuştur. Beylikler kendilerinden daha büyük olan beylere ve devlet başkanlarına, yani sultanlara, hükümdarlara, hakanlara tabi olmuşlardır. Onu metbu olarak kabul etmişlerdir. Metbu olarak tanımlamak şu anlama geliyor. Vergi verir, asker gönderir. Onun yönettiği dönemde, hakim olduğu dönemde ona ait isimleri kullanır, lakapları kullanır. Onun hükmünü, yani bastığı parayı alır, kullanır, tedavülde tutar, ekonomi modelini benimser gibi birçok şeyden bahsedebiliriz. Mesela hutbe okutur. Hutbe okutmak şu anlama geliyor. Cuma günleri hutbelerde bütün halkın toplandığı an olduğu için halka, hükümdara dua kısmı vardır. Devlete dua kısmında önce üstteki hükümdara, yani metbu olan hükümdara, birinci hükümdara dua edilir. Ardından alttakilere sırayla büyüklüğüne göre hiyerarşik olarak dua edilir. O zaman halk anlar ki buranın hakimi, yani metbu olanı budur. Yani Osmanlı Devleti ise Orhan Gazi'ye, Osman Gazi'ye ya da işte İlhanlılarsa İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a, Ahmet Han'a dua edilir gibi. Halifeye bağlıysa halifenin de ismi elbette geçiyor. Burada biz açıkça bir tabilik metbuluk ilişkisinin farklı delillerini görebiliyoruz. Memluklularda da var bu. Yani Memluk devlet sisteminde de yer yer hanedan uygulamaları görüyoruz. Memluklular herhangi bir şekilde bir Oğuzlarda olduğu gibi boy esasına göre yönetilen bir hanedan aile yapısına sahip değiller ama askeri sistemle gelmelerine rağmen Memluklu devlet sistemi içerisinde birden fazla hanedan da görüyoruz. Evet. Bunu da ayrıca belirtelim. Kıpçak kökenli Türklerden oluşan Memluk ordusu 1250 yılından itibaren yönetimi ele geçirmiştir. Ve 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'a girmesi ve Tomanbay'ı ele geçirmesine kadar Memluklu Devleti varlığını sürdürdü.
Hocam Kıpçakların orada ne işi var? Kıpçaklar kuzeyde.
Kıpçak askerleri Memluk olarak yani kapıkulu dediğimiz asker sınıfı olarak bu bölgeye Eyyubiler tarafından getirilmiştir. Eyyubiler de Selçuklu Devleti'nin devamı niteliğinde olan bir atabeylik devleti. Az önce de bahsettik. Eyyubi Devleti'nin ordu sınıfının ismi Memluk idi. Memluk tabiri Abbasilerde, Emevilerde, Selçuklularda görülen bir tür ücretli asker sınıfıdır. Profesyonel asker sınıfıdır. Bunlar doğuştan itibaren yetiştirilen, özel bir eğitimden geçirilen, askerliği ve savaşı sanat olarak, meslek olarak edinmiş olan insanlardır. Evlenirler, aileleri vardır, rütbeleri vardır kendi aralarında ve tabii ki en güçlü olanlarını seçimle tahta geçirirler ve tahta geçtikten sonra da dilerse o hükümdar çocuklarından en uygun olan birisini tahta veliaht olarak gösterebilirdi. Memluklularda böyle bir sistem var.
Evet. Hocam bir sorum daha olacak. Yavaş yavaş zamanımızı da dolduruyoruz ama az önce kitap kazanan dinleyicimiz Yılmaz Demir İngiltere'den bizi tekrar aramış. Çok teşekkür etmiş. Şu da anlaşılıyor ki dinleyicilerimizin tepkilerinden göre hocam, milletimizin tarihimizi öğrenmeye bir açlığı var.
Tabii elbette tarih bilinirse insani anlamda da bir görev yapılmış olur. Çünkü tarihe bir iyi hakim olmak, bilmek lazım ki nerede doğru yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz, yanıltılıyoruz. Bu çok önemli bir sorumluluktur. Tarihi ibretler tablosundan ibaret görmemiz lazım. Ders alıcı bir öğretmen gibi görmemiz lazım. Aksi takdirde hem kendi hayatımızda hem de gelecekte nesillerimizde önemli yanlışlara, hatalara sebep olur. Buna kendimiz de sebep oluruz. Aynı zamanda da milletimiz adına, ülkemiz ve dünya adına da yanlış işler yapılırken farkında olmayız. Geç farkında olmak da tarihten bigane kalmak, habersiz olmak anlamına gelecektir.
Hocam burada bir eleştiriyle biz kendi ait olduğumuz sektörü yapmak lazım. Medya sektöründe, iletişim sektöründe de tarihimize, dünya tarihine de yalnızca bizim tarihimize değil, gerekli önemin verilmediğini tespit etmek lazım. Biz 7 sene mi oldu Neslihan, aşağı yukarı 6-7 senedir uğraşıyoruz ki buradan hocam bir kelime, bir cümle öğretebilsek, bir faydamız dokunabilse diye dinleyicilerimize. Öyle de olduğunu umuyorum gelen tepkilerden. Sağ olsun bütün dinleyicilerimiz. Evet. Refik hocamız başta, siz Görev hocamız, sağolunuz hocam.
Görevimiz elbette. Geçen yıldı zannederim bu Memluklu Devleti'ni ayrı bir konu olarak ele alırken
evet hocam.
Almanya'dan bir Baybars'ın torunu aramıştı hatırlarsanız.
Evet, evet hocam.
Bir hocamız aramıştı oradan. Demek ki Memluklu Devleti bugün Almanya'da da var, Amerika'da da var, Japonya'dan da çıkabilir. Dünyanın her yerinde artık dünya küçük bir köye dönüşmüş. Küresel köy diyoruz biz buna. Artık dünyanın dışında da bir takım üsler aranıp keşfedilmeye çalışıldığına göre coğrafi keşifler artık kainatın çeşitli bölgelerine yayılıyor.
Hocam,
bu anlamda baktığımızda yeryüzünün her yerinde Memlukluyu da bulursunuz, Eyyubi'yi de, Selçuklu'yu da, Osmanlı'yı da, Türkiye'yi de, Türkleri de ve tarihin kendisini bulursunuz. Bundan dolayı tarihi iyi bilmek lazım. Her şeyden önce kendimizi doğru tanımak, başkalarını da doğru tanımak anlamına gelecektir.
Hocam teker teker incelemeyelim. Bir iki dakika bir zamanımız kaldı ama Bu beyler kim? Örneğin ben çıkıp da işte ben bir beyim, bir beylik kuruyorum mu diyorum. Yani bu nasıl gerçekleşiyor?
Nasıl bey oluyorum?
Nasıl bey? Evet hocam. Ya da olabilirim diyorum Güray hocam. Evet.
Yani olabilirsiniz. Tabii beylikte çeşitli usuller vardır. Bey olabilmenin şartları açıktır. Herkes ona şahit olur. Bir törenle bey olursunuz. Yani resmi olarak siz atanmanız gerekir.
Ve soy hocam burada.
Tabii ki bu atanmadan önce bir siciliniz vardır. Geçmişiniz, aileniz biliniyordur. Ve hak etmişsinizdir. Her şeyden önce bey olmayı hak ettiğiniz, bir lider olduğunuz kanıtlanmıştır, kabul görmüştür. Bunu kabul etmek zorunda kalmıştır vatandaş, halk vesaire. Yani yaptıklarınızla siz beyliğinizi hak etmişsiniz. Artık onu tayin eden kişi bir üst kişi olabilir, halife olabilir, sultan olabilir, daha büyük bir devletin başkanı. Sizi bey olarak verdiği belgelerle, beratlarla, hilatlerle sizi bey olarak atıyorum diye görevlendirmiş olur.
Hocam bu söyledikleriniz bana destanlar ve tarih arasındaki ilişkiye dair görüşlerinizi anımsattı. Ve onun arkasından da Mete Kağan'ın nasıl Kağan olduğu konusundaki görüşlerinizi hatırlattı. Bunları önümüzdeki haftaki programlarımızda sorayım size Güray Hocam. Çünkü süremiz bitti. Neslihan'dan uyarı almadan kapatalım Güray Hocam bugün.
Pekala diyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, hocamızla Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla hem sohbetimizin hem de programımızın sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.